kitaplardan.
Gününüz aydın olsun sevgili dinleyenler. Yeni bir eski kitaplardan programıyla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi her programda eski bir kitapla huzurunuzda oluyoruz. Eski bir kitabın, kültürümüze yön veren bir eserin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Bugünkü kitabımız Hadikatül Hakika, Şeriatut Tarika, kısa ismiyle Hadika ya da İlahi Name adını taşıyor. Hakim Senai Gaznevi tarafından kaleme alınmış bir eser bu. Adından da anlaşılacağı üzere bilge bir şair ve Gazne şehrinde yaşamış bir şair. Senai, tasavvufi şiir geleneğinin ilk temsilcisi olarak bilinmektedir. Mecdud bin Adem Senai diye geçmektedir kaynaklarda. Dolayısıyla adı Mecdud'dur ve Senai onun şiirde kullandığı mahlastır. Hicri 5. ve 6. yüzyıllarda yaşamıştır. Miladi olarak 11-12. yüzyıla karşılık geliyor bu. Ve Farsça tasavvufi mesnevi tarzının kuruyucusu olarak ve kendinden sonra gelen pek çok arif şairin ve bizim kültürümüzü doğrudan etkileyen büyük mutasavvuf şairlerin öncüsüdür. Şeyh Attar'ın, Mantıkut Tayr'ın yazarı, Tezkiretül Evliya'nın yazarı olan Şeyh Attar'ın ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir bakıma üstadı konumundadır manevi olarak. Çünkü bu büyük şairler şiirde ondan çok etkilenmişlerdir. Senai Gazne'de dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi konusunda elimizde yeterli bilgi yoktur. Ama kaynaklarda 464 Hicri yılında miladi olarak 1071 veya 1072 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Önemli bir aileden geldiği şiirlerinde dile getirilir şair tarafından iyi bir eğitim görmüş, Arapçaya ve Farsçaya vakıf bir şairdir. İlk olarak şiire, klasik şiir geleneğine uygun olarak saray şiiri diye bildiğimiz kasidecilikle başlamıştır. Padişahlara yakın olmayı önemsemiştir. Onlara yazdığı kasidelerle caizeler almayı önemsemiştir. Ve özellikle Gazneli Devleti'nin son dönem padişahlarının hizmetinde bulunmuş, yani şiirleriyle onlara metiyelerde bulunmuş ve onlardan bazı teşvikler ve himayeler görmüştür. Fakat daha sonra bahsedilen bazı menkıbelerden de anlaşıldığı üzere böyle bir şiir anlayışından uzaklaşarak dini, ahlaki, tasavvufi bir şiir anlayışına yönelmiştir. Ve bundan sonra yazdığı eserler genellikle bu tarz eserler olmuştur. Bununla ilgili anlatılan hikayelerde aslında padişahların arkasından gitmenin, onları övmenin kalıcı bir şey olmadığı, insana manevi olarak bir şey kazandırmadığı gibi fikirler ön plana çıkarılmıştır. Bunların gerçekliği konusunda elimizde bir kanıt olmasa da Senai'nin hayat hikayesinden ve eserlerinin seyrinden baktığımızda onun bir şekilde öncelikle saray şiiri dediğimiz şiirle şairliğe başladığı fakat daha sonra tasavvufi veya irfani şiir dediğimiz gelenekle devam ettiği görülmektedir. Senai bir süre Belh şehrinde bulunmuş ve padişahların hizmetinde yer almıştır. Ama daha sonra Horasan'da Şeyh Yusuf el-Hemedani'ye intisap etmiş, yani onun müridi olmuştur. Bununla ilgili rivayetler bulunmaktadır ama kendi eserlerinde buna işaret söz konusu değildir. Serahs, Herat ve Nişabur gibi şehirleri ziyaret ettiği, buralarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Ve Belh şehrini önemli bir yere koymaktadır. Çünkü orada belirli bir zaman geçirmiştir. Oranın halkıyla bir alışverişi olmuştur. Oranın alimleriyle ve şairleriyle de bir birlikteliği olmuştur. Ve bunun neticesinde bir eser meydana getirmiştir. Karname-i Belh adını verdiği eser, Belh şehrinin övgüsüne yönelik bir eserdir. Hikayesiyle ilgili konuları bir kenara bırakacak olursak, İran'ın ilk ünlü mutasavvuf şairi sayılan Senai'den önce tasavvuf alanında bazı şairler ortaya çıksa da onun kadar kapsamlı eserler meydana getirmemişlerdir. Dolayısıyla tasavvufi şiir geleneğinin ilk başlangıcı, bu zincirin ilk halkası olarak Senai'yi dikkate almak gerekir. Senai'den sonra başta belirttiğimiz gibi Feridüddin Attar ve Mevlana Celaleddin ve ondan sonra da gene Mevlana'nın çağdaşı sayılan Sadi Şirazi gibi büyük şairler vardır ki onlar da kendisinden oldukça yararlanmışlardır. Ve Mevlana'nın şu sözü bunu teyit eder niteliktedir. Attar ruh idi, Senai onun iki gözüydü. Biz ise Attar'ın ve Senai'nin peşinden geldik demektedir Mevlana. Dolayısıyla bu geleneği özetlemiş olmaktadır. Senai şiirde kendisinden önceki şairlerden bir bakıma beslenmiştir. Ama aslında klasik şiirde birinci dönem üslubu olduğu için de çok önünde örnek bulunmamaktadır. Daha çok etkilenen değil etkileyen bir şair olmuştur bu bakımdan. Eserlerinden kısaca bahsedelim. Hacimli bir divanı vardır. Bu divanda kasideler, gazeller, terkibi bentler, kıtalar, rubailer yer almaktadır. Gene bu eserin içerisinde kalenderiyat denilen bu tasavvufi anlayışı, kalenderlik anlayışını yansıtan şiirlere de yer verilmiştir. Bu eserin basımı yapılmıştır birkaç kez ve hacimli bir divandır ve biraz sonra bahsedeceğimiz eseri gibi bu da kendisinden sonraki şairlerin etkilendiği bir eser olmuştur. Bir başka eseri biraz önce adını andığımız Karname-i Belh. Karname aslında karne kelimesine benzemektedir, anlam olarak da benzemektedir. Yani Belh'in nitelikleri, Belh'in özellikleri gibi bir anlam verilebilir. Bu eser hem şairin hayat hikayesi konusunda bize yardımcı olmaktadır hem de Belh şehrinde yaşayan insanlarla ilgili de bilgiler vermektedir. Biraz şaka türüne girebilecek, mizah türüne girebilecek unsurlar da barındırmaktadır. Şairin bir başka mesnevisi, bunlar hep şiirle yazılmış manzum eserlerdir. Bahsettiğimiz eserler sevgili dinleyenler. Mesnevi bildiğiniz gibi ikili mısraların oluşturduğu birimlerden oluşur. Bir başka mesnevisi fikri, metafizik, tasavvufi içerikte olduğunu söyleyebileceğimiz Seyrul İbad İlel Me'ad adını taşımaktadır. Yani kulların me'ada doğru, ahirete doğru ilerleyişleri, geldikleri vatana geri dönüş yolculuğu, yani bir seyru suluk, bir manevi yolculuk aşamalarını anlatan bir eserdir. Bu da küçük bir eserdir aslında. 700 civarında beyit vardır bu eserde. Ve eserden geriye kalan nüshalarda bu beyit sayısı değişkendir. Bunun da basımı yapılmıştır. 28 bölümden oluşmaktadır. Yani küçük olmasına rağmen 28 başlık vardır. Ve bu başlıklarda özet bölümler yer alır kısaca. Ondan sonra da konuyu biraz daha ayrıntılı anlatmaya çalışır Senai. Tasavvufi mesnevilerinin ilk örneğidir bu Senai açısından. Sade bir üslupla, açık anlaşılır bir dille yazılmış eserdir ama gene de tabii edebi sanatlar açısından da nispeten zengindir. Daha önce yazılmış eserlere benzemektedir, mensur eserlere. Yani tasavvuf yolcularının veya manevi yolcuların, din yolcularının, insan ruhunun yolculuğunun aşamalarını anlatan bir eserdir. Hatta bazı eleştirmenler, bazı tarihçiler, batılı bazı araştırmacılar bu eserin Dante'nin İlahi Komedyası'na da ilham verdiğini söyleyebilmişlerdir. Yani bir benzerlik yapı bakımından vardır, çatı bakımından vardır. Çünkü orada da insanların dünya hayatları, berzahta, cennet ve cehennemde halleri anlatılmaktadır. Bu eserde de insanların likaullah dediğimiz ya Allah'ı temaşaya doğru seyirleri insan ruhlarının anlatılmaktadır. O yüzden belki bir şekil benzerliğinden söz edilebilir. Bir başka küçük mesnevisi Tahrimetül Kalem adını taşımaktadır. Bunlar şimdi tabii hep külliyatının içerisinde yer alan küçük bölümler gibi karşımıza çıkmaktadır. Burada da gene tasavvufi konular işlenmiştir. Bir başka mesnevisi gene Işkname, yani aşk kitabı adını taşır. 600'e yakın beyit sayısı vardır. Dolayısıyla hacmi küçük bir eserdir. Bir başka eseri Akılname, bu da ahlaki konuları işleyen ve daha küçük bir 200 beyte yakın beyit sayısı olan bir eserdir. Ve gene asıl eserimize geçmeden önce son olarak bahsedeceğimiz bir eserde Mekatip, yani mektuplar, Senai'nin yazmış olduğu 17 mektup. Çeşitli dostlara yazdığı, o dönemdeki insanlara yazdığı mektuplar. Bu da yayınlanmış bir eserdir. Bazı araştırmacılar bu eserdeki mektuplardan bir kısmının Senai'ye ait olmayabileceği ihtimali üzerinde durmaktadırlar. Gelelim asıl eserimize, Hadikatül Hakika, tasavvufi mesneviler zincirinin ilk halkası sayılabilir bu eser. Diğer küçük hacimli eserlerini Senai'nin bir kenara bırakacak olursak en etkili, en kalıcı eseri budur. Ve Mevlana ve çevresinde bir başucu kitap olarak görülmüştür. Ve mesnevinin oluşmasında çok önemli bir etkiye sahiptir. Anlatıldığına göre mesnevinin yazılmasının sebebi de aslında bu eserdir. Şöyle bir hikaye anlatılır. Mevlana çeşitli ortamlarda insanlarla yaptığı sohbetlerde ve gençlerle bir araya gelmelerinde Senai'nin eserlerinden bölümler okumakla aktarmaktadır. Ve Mevlana'nın arkadaşları kendisine şöyle bir öneride bulunurlar. Özellikle Mevlana'nın yazılmasına öncülük eden Hüsamettin Çelebi, Mevlana'nın Ahi Türkoğlu diye zikrettiği Hüsamettin Çelebi, kendisinin de böyle bir eser yazmasının yerinde olacağı ve aslında hadikadan ziyade Mevlana'nın kendi sözlerinden oluşan bir eserin okunmasının daha yerinde olacağı gibi bir görüş ortaya koymuştur ve böylece mesnevi, Mevlana'nın mesnevisi meydana gelmiştir. Buradan da anlıyoruz ki hadika, mesneviyi tetikleyen, onun oluşmasına bir bakıma kaynaklık eden bir eserdir. Bu açıdan da önemlidir ve Mevlana bu eseri hatika diye zikretmez, ilahi name olarak anar hep. Hatikatül Hakika 10 bölümden oluşmaktadır. Kitap düzenli bir kitaptır. Bölümleri belirli bir kitaptır. Tevhidle başlar ve başka konular işlenerek sırasıyla birbirini takip eden ve mantık olarak da birbirini tamamlayan konuları anlatmaktadır. Birinci bab tevhid hakkındadır. 10 bölümden, 10 baptan oluşur. Senai eserine bab ismini vermiştir. Şu konuyu da belirtmekte yarar var. Senai eserini oluşturduktan sonra Bağdat'a bir dostuna eserini göndermiş ve görüşünü sormuştur. Yani bu eser faydalı olur mu? Düşünceleri bakımından sakıncalı olabilecek yerleri var mıdır? Bunları arkadaşının görüşüne başvurarak neticelendirmek istemiş ve böylece daha uygun bir eser meydana çıkması için böyle bir çaba içine girmiştir. Birinci bab dedik tevhid ile başlar. Yani Allah'ın birlenmesi ve bilgi gene bu bapta bir başka alt başlıktır sevgili dinleyenler. Marifet denilen, bugün bilmek, bilgi diye tercüme edebileceğimiz bir alt başlık ve bu aslında Allah'ın bilinmesi anlamını da taşımaktadır. Yaratıcıyı bilmek. Bunun dışında yer alan alt başlıklar birinci bapta ihlas, rıza, keramet, dünya sevgisi, namaz, beş vakit namaz, cennet, cehennem gibi bazı konuları anlatmaktadır. İkinci bab, tevhid bölümünün devamı niteliğindedir. İlahi kelamı, Kur'an-ı Kerim'i merkeze alır ve ilahi kelamın ezeli oluşundan ve Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden, hidayet rehberi oluşundan, insanlara yol göstermek için, insanların dünya ve ahiretlerini güzelleştirmek için geldiğini belirtir. Üçüncü bab, Hazreti Peygamber'in övgüsü, naatı, onun faziletleri, diğer peygamberlere üstün oluşunun nedenleri, peygamberliğin başlangıç süreci, İslam dininin gelişinin ilk zamanları, peygamberliğin nitelikleri, peygambere tabi olmanın gerekliliği, Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmesine dair ayetin tefsiri ve açıklanması, gene onun nitelikleri, güzel ahlakı ve bunun arkasından hemen dört halife ile ilgili bölüm gene üçüncü bapta yer alır. Sevgili dinleyenler, dört halifeyi anlattıktan sonra Senai, İslam tarihinin sıkıntılı dönemlerine de değinmeden geçmemiştir. Mesela bunlardan birisi Cemel Savaşı'dır. Cemel Vakası diye de bilinen. Sıffin Savaşı gene Müslüman iki topluluk arasındaki savaş, Hazreti Ali ile Muaviye arasında. Ve bunun dışında gene Sıffin Savaşı'nda önemli isimlerden Ammar bin Yasir'in öldürülmesi, daha sonraki olaylar, Hazreti Ali'nin şehadeti ve Hazreti Ali'nin düşmanlarının yerilmesi, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in övülmesi gene 3. bapta yer almaktadır. Hazreti Hasan'ın şehit edilmesi, Hazreti Hüseyin'in Kerbela hadisesinde şehit edilmesi, bunlar duygusal bir dille de ama aynı zamanda aklı ön planda tutarak anlatılmıştır. Bunun devamında gene 3. bab, geniş bir bab olarak İslam alimlerine ayrılmış bir kısımla devam eder. Mezhep imamlarından ikisini ön plana çıkarır. İmam Ebu Hanife'ye övgü, İmam Şafii'ye övgü şeklinde devam eder. Bunun hemen arkasından taassup ehline eleştiri ve öğüt diye bir başlık vardır. Üçüncü bapta yanlış anlamalar, katı anlayışlar burada eleştirilir. Yine aynı bölümde dünya ile ilgili durumlardan bahseder. İyi bakış, kötü bakış, yani hüsnü zan, suizan dediğimiz şeyler, bilginlerin ve alimlerin eleştirisi ama aynı zamanda bilginlerin övgüsü, ilmin övgüsü, bilginin övgüsü, öğrenciliğin övülmesi gibi konular yer almaktadır ve eleştirdiği alimlerle ilgili de şu sözleri söyler. Kısaca bunu da alıntılamak istiyorum. Bilgin var, uygulaman hani. Hançerin var, savaş saflarını yarman hani. Sen diyorsun ki filan dinsizdir, filanca kafirdir. bunu söyleyip duruyorsun. Asıl kendi göğsüne, gönlüne bak. Bak bakalım imanın yerinde duruyor mu? Yani insanları yaftalamanın, insanları dini açıdan kategorilere ayırmanın, suçlamanın alimlerin işi olmadığı, herkesin kendine, kendi imanına sahip çıkması gerektiğini burada belirtiyor. Dördüncü bab akıl hakkındadır. Beşinci bab bilgi hakkındadır. Bilginin devamında ilginç bir şekilde aşkın nitelikleri, aşkın üstünlüğü, mecazi, insani aşk gibi konulara da girer. Beşinci babda son olarak geceden bahseder. Gecenin niteliği, gecenin özellikleri, gecenin faziletleri aslında, gecenin sunduğu avantajlar insanlara. Altıncı bab güzellik, güzel yüz, göz, bakış, çirkinlik, güzellik gibi kavramlar. Dünyanın yerilmesi, dünyaya talip oluşum durumu, dünyayı terk etmek, giyeceğe ve yiyeceğe aldananlar hakkında diye bir alt başlık. Mal düşkünlerini eleştiri, şarabın yerilmesi, faiz yiyiciler hakkında bir bölüm, kıyamet ve diriliş, hesap günü gibi alt başlıklar yine 6. babta yer alır. 7. baba gelince yine aynı konu devam eder. Ölüm, diriliş, dünyanın fani oluşu, şahların da öleceği, İran şahlarının ölümüyle ilgili bazı bilgiler, cismin yok oluşu, hırs ve aşırı arzular, insanın davranışları, amelleri, bunlar arasında vefasızlık, zulüm, zalim ve mazlum kimdir, tembellik nedir gibi konular. Ve 8. bab, devrin padişahı ile ilgili bir bölümdür. Padişaha övgülerde bulunur ama bu övgüleri yaparken de ona öğüt verir, eleştiriler yöneltir ve hükümdarın uyarılması diye bir başlık vardır burada. Adalet, adaletin temini ve gene aynı bölümde vezirler ile ilgili de bazı konuları gündeme getirir. Dokuzuncu bab şairlere, müneccimlere, tabiplere ayrılmıştır. Şairlik nedir, şiir nedir, şiirin nerede durduğu, dünyada ne anlam ifade ettiği, dinle şiir ilişkisi bunlara değinmektedir. Burada aslında şiir eleştirisi veya şiir anlayışı poetika değil de daha çok yaşlılık döneminde şairin şiirden bizar oluşuna dair görüşler vardır. Ve okuyucuyla hasbihaller vardır. Burada artık tabi bu onun hayatının son ürünü olarak da sayıldığından yaşlılıkla ilgili bazı şeyler vermiştir sevgili dinleyenler. Yaşlılığın olumsuz yönlerini öne çıkarmaktadır. Ölümün yaklaştığını belirtmektedir. Ve bunun devamında da kendi dostlarından söz etmektedir. Onların iyi vasıflarını burada dile getirmektedir. Aynı bapta gene şiir konusunda pişmanlığını, şiirin dinden önce olmadığını, yani dinin önemli olduğunu bahseder. Ve en sonda da 10. babda özür diler, artık kitabını kapatmaktadır ve her şeyin gelip geçici olduğunu ve ahirete hazırlığın önemli olduğunu bahsetmiş olur. Ve son bölümde başta bahsettiğimiz mektubu yer almaktadır manzum şekilde. O nedir? Irak'a, Bağdat'a yazdığı mektuptur ve burada da eserinin içeriğini bahseder ve ona sorular sorar. Yani bu eserin makbul bir eser olup olmadığına dair onun görüşünü ister. Sevgili dinleyenler, kısaca vaktimizin yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar Gazneli bilge şair, arif şair Senai'nin Hadikatül Hakika adlı eserini sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Başka bir eski kitaplardan programında buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.
Kitaplardan.